bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i buna göre tanıdıksa da artık şimdi öyle tanımıyoruz. 2. Korintoslar 5, ayet 16. Pavlus artık insanları insan ölçülerine göre tanımıyoruz diyor. Şimdi insanları dünyada olduğumuz zamankinden farklı gözlerle görüyoruz. Dünyada sadece kayıp, günahlı insanlar vardır. Benim çok değerli bir hocam vardı, çok zeki biriydi ama kayıp bir insan, Mesih'te değildi. Çok düşük bir insan da tanıyorum. Bu insan da Mesih'te olmadığı için kayıptır. Artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Bunun anlamı insanları uluslarına, sosyal konumlarına ya da renklerine göre değerlendirmiyoruz. Artık eski doğaya göre hepsinin kayıp olduklarını biliyoruz. Ama Mesih hepsi için öldü. Mesih, o değerli hocam için, profesörüm için öldü, sürünmekte olan o adam için de öldü. Herkes için öldü. Mesih'in ölümü herkesi kapsıyor. Bütün insanlık Tanrı'nın önünde günahkardır. Herkes için tek çözüm İsa Mesih'in müjdesidir, iyi haberdir. Hiç kimseye insan ölçülerine göre bakmayız, hepsi aynı düzeydedirler. Mesih'i buna göre tanıdıksa da artık şimdi öyle tanımıyoruz. Ben Pavlus'un Mesih'i bedende tanıdığına inanıyorum. Onun Mesih'in çarmıha gerilişinde orada olduğuna inanıyorum. o zeki genç ferisinin Yeruşalim'deki o çarmıha geriliş olayında orada bulunmayacağını sanmıyorum. İsa Mesih bu dünyada 2000 yıl önce yaşadı. Betlehem'de doğdu, Nasır'da büyüdü, Galile'de yaşadı, hizmetine Galile'nin Kana kentinde başladı. Yeruşalim'e gitti, orada bir çarmıhta öldü. Şehrin dışında Yusuf'un mezarına gömüldü, üçüncü gün ölümü yenerek dirildi. Kendisine ait olanlara göründü ve yeniden cennete döndü. Bizler artık onu Galileli adam olarak tanımıyoruz. Şimdi tam şu anda o cennette Tanrı'nın sağındadır. O yüceltilmiş Mesih'tir. Mesih'i buna göre tanıdıksa da artık şimdi öyle tanımıyoruz. Bizler bu dünyada 2000 yıl önce yaşamış kişiyle değil, yücelikte olan kişiyle özdeşleştik. 2. Korintoslar 5.17'de Paulus şöyle diyor. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Burada çok büyük bir gerçek dile getirilmiştir. Burada yaratık olarak çevrilen sözcüğü yaratılış olarak değiştirmeme izin verin. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratılıştır. Bu ayeti sık sık tanıklık toplantılarında duyarız. İnsanlar bu ayeti aktararak Mesih'e iman edişlerinden söz ederler. Artık iman etmeden önceki kötü alışkanlıklarını sürdürmediklerini söylerler ve alışkanlıklarındaki bu değişikliği bu ayetin yerine gelişi olarak görürler. Bizler ise de yeni yaratılışsak, geçmiş olan eski şeyler nerelerdedir, nelerdir? Tüm insanlığın günahkarlar olarak vadide yaşadıklarını söylemiştik. Şimdi artık Mesih'e güvendiğimiz için bu eski ilişkiler geçmiştir. Artık Adem'le özdeş değiliz, artık dünya sistemiyle özdeş değiliz. Şimdi Mesih İsa ile özdeşiz. İnanlılar bedenine vaftiz olunduk ve ona aitiz, yani Mesih'e aitiz. Biz iman ettiğimiz zaman, evet Tanrı bizi kendi bedenine, yani İsa Mesih'in bedenine vaftiz eder. Vaftiz demek batırmak, daldırmak demektir. Ve inanlılar topluluğu Mesih'in bedeni olarak resmediliyor. İman ettiğimiz zaman işte inanlılar bedenine vaftiz olduk ve İsa'ya aitiz. Eski şeyler geçtiler ve yeni şey Rab İsa Mesih'le olan bu yeni ilişkidir. Bizler şimdi artık yüceltilmiş Mesih'le bir ilişki içerisindeyiz. Bu konuda çok pratik olalım dostum. Bunu hayata geçirelim. Sizler, ben bunun harikulade bir hayat olduğunu biliyorum ama Mesih'te yeni bir yaratılış olduğumu nasıl bilebilirim diye sorabilirsiniz. Rab İsa'nın ne dediğini dinleyin. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir diyor. Rab İsa Mesih'e iman ettiniz mi kardeşim? Ona güveniyor musunuz? Eğer güveniyorsanız size sonsuz hayatınız olduğunun ve yargılanmayacağınızın güvencesini veriyor. İsa Mesih'e iman edenin sonsuz yaşamı vardır, yargılanmayacaktır ve cennete gidecektir o kimse. Bunu ben mi diyorum? Hayır, Tanrı'nın kendisi söylüyor, İsa Mesih'in kendisi söylüyor. Bu sizi artık yargı ve ölüme tabi olmayan yeni bir yaratılış yapıyor, yaşama geçtiniz kardeşim. İşte güzellik, İncil'in müjdesi, haberi budur. Sonsuz yaşama geçtiniz. Güveniniz için deneyimi temel almaya çalışmayın. İsa bunu söylediği için yeni bir yaratılışsınız. Temel Tanrı sözüdür kardeşim. Siz artık Adem'de düşen eski yaratılışa ait değilsiniz. Yeni yaratılış Mesih İsa'da durmaktadır ve eğer ona güveniyorsanız siz ondasınız. Sizler ve ben tehlikeli ve ayartılmalarla dolu bir yerde duruyoruz. Birçok bakımlardan düşebiliriz ama harikulade gerçek Rab İsa Mesih'in bizleri kurtarmış olması ve bizlerin onda yeni bir yaratılış olmamızdır. Şimdi Paulus bu konuda bir şeyler söyleyecek. Şöyle diyor, bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı Mesih'in aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevi verdi. Kardeşim bunun altını çiziyorum. Bu özellikle bizler için çok çok önemli bir ayettir. Her birimize büyük bir sorumluluk veriyor. Tanrı Mesih'in aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Böyle kalmıyor. bize barıştırma görevi verdi. Her Mesih inanlısının bir barıştırma sorumluluğu, görevi vardır. Biz iman edince kardeşim, Tanrı ile Mesih İsa aracılığıyla barışıyoruz. İşte bu barışı bulunca, ki barıştan daha güzel bir şey olamaz, insanın yüreğinde bu barış olunca, bu barışma görevi de bize veriliyor. Barıştırma görevi, her yerdeki kayıp insanlara bütün günahları, bütün yükleri, bütün sorunları, dertleri, zorluklarıyla ona gelmeleri için aslında Tanrı'nın çağrısıdır. Burada biraz durup bu barıştırma konusuna biraz eğilmek istiyorum kardeşim. Bu sözcük bu ayette ve bundan sonraki ayette ikişer, ondan sonraki ayette de bir kez kullanılmıştır. 21. ayette yoktur ama 21. ayet hepsini özetler. Bu çok önemli bir konudur ve burada çok önemli bir konudayız. İlk önce barıştırmanın kurtuluşla aynı şey olmadığını belirteyim. Barıştırma bir adım daha ileri gider. Günahlarımızın bağışlanması ve ilahi adaletin tatmin olmasından daha öte bir şeydir. Barıştırma, değişen, tamamıyla değişen bir ilişkiyi içerir. Bir şeyi içeriden dışarıya doğru değiştirmek anlamındadır. Bir şeyi içeriden dışarıya doğru değiştirmek. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratılıştır. Dünya ne yapıyor? Bir şeyi dışarıdan içeriye doğru empoze etmeye çalışıyor, barıştırmaya çalışıyor ve böylece de başaramıyor. Oysa önce barış insanın içerisinde, yüreğinde olmalı ki dışarıya çıksın. İçeriden dışarıya doğru değiştirmek anlamındadır. Önce benim yüreğim, benim düşüncelerim, benim aklım değişmelidir. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratılıştır. Barıştırmanın Tanrı ile ilgili tarafına dikkat edin. Barıştırmayı yapan odur. Tanrı Mesih'in aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Bu ikinci ayette de tekrar edilir. Ve sonra ne diyor? Barıştırma görevini bize verdi. Kardeşim, sık sık programlarımızda diyorum. Eğer bir toplumda, bir ülkede bazı şeyler iyi gitmiyorsa bunda bizim payımız da vardır. Demek ki biz bu barıştırma olayında yeterince sorumluluğumuzu taşımıyoruz ve insanları barıştırmıyoruz. Evet, hiçbir zaman eğer insan kendisiyle ve Tanrı ile barış ortamına gelmeden diğer insanlarla barış ortamına gelemez. İnsan önce Tanrı'ya gelecektir, Tanrı ile barışacaktır ve Tanrı'nın ilkelerine uyarak yaşayacaktır. Tanrı'nın sevgi ve doğruluk ilkesinde yaşayacaktır. Eğer bir kimsenin yüreğinde Tanrı'nın kutsal ruhu bulunuyorsa o kimse kutsal ruhun ürünleri ile yaşayacaktır, dolacaktır ve bunu insanlara sergileyecektir. Bunun başında sevgi geliyor. Sevgi, sevinç, selamet, sabır, barış. Kardeşim, insanlara bunları vermek sorumluluğunu taşıyoruz eğer siz de Mesih İsa'ya iman ettiyseniz. İnsanlara iyi haberi götüreceğiz. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde hayatımızda kine, nefrete, öç almaya yer vermeyeceğiz. Bir Mesih inanlısının hayatında bunlar barınmamalıdır. Tanrı'ya iman eden birisinin hayatında bunlar barınmamalıdır. Efendim, işte bize haksızlık ediyorlar, işte adaletsizlik ediyorlar. Kardeşim, Paulus Romalılara yazdığı mektupta başınızda bulunan devlete itaat edeceksiniz diyor. Başınızda bulunan devlete, başınızda bulunan yetkililere itaat edeceksiniz diyor. Bakın ne diyor? Herkes altında bulunduğu yönetimine boyun eğsin. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Herkes altında bulunduğu yönetime boyun eğsin. Yani herkes üzerinde bulunan devlete boyun eğecektir. Paulus bu mektubu yazarken Mesih inanlıları güllük gülistanlık içerisinde yaşamıyordu. Mesih inanlıları Roma'da, arenalarda aslanlara atılıyor, çarmıha geriliyordu. İşte böyle bir ortamda Paulus ne diyor inanlılara? Başınızda bulunan yönetime boyun eğeceksiniz. Sonra diyor, yönetime, devlet adamlarına dua edeceksiniz. Onlar devleti, insanları sevgiyle, doğrulukla yönetsin. Niçin onlara boyun eğeceğiz? Bunun cevabını yine Tanrı sözü veriyor. Diyor ki, Romalılar 13. bölümde, Tanrı tarafından kurulmayan bir devlet yoktur. Bu devletin sistemini, yönetimini beğenmeyebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde gerçek adaleti uygulayan bir devlet yoktur. Ama buna rağmen Tanrı diyor ki, Tanrı tarafından kurulmayan bir devlet yoktur. Dünyanın her yerinde, özellikle Avrupa'da bile büyük haksızlıklar, adaletsizlikler, rüşvetler dönmektedir. Kardeşim, insan insan olduğu sürece bu yolsuzluklar, bu adaletsizlikler sürüp gidecektir, rüşvetler sürüp gidecektir. Niçin? Çünkü devleti yönetenler de günahlı insanlardır, bozuk insanlardır. Yani mezmur yazarının dediği gibi, anam bana günah içerisinde gebe kaldı. Demek ki hepimizin, yani bütün insanların ortak yönü günahlıyız. İşte günahlı olduğumuz için de adalet uygulayamıyoruz. Yüreğimizde barış olmadığı için barış veremiyoruz, barış uygulayamıyoruz. Öyleyse diğer insanları niçin suçlayalım? Eğer bizim de elimize fırsat geçse onlardan daha da beterini yapacağız. Niçin? Çünkü mayamız bozuktur kardeşim. Canım herkes, dünyada herkes orada bir adaletsizlik, burada bir haksızlık görüyorsa, eline silah alırsa, işte dünyanın durumu bu. Ama Tanrı'ya iman edenlere başka bir buyruk veriliyor. Tanrı bizi Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barışma görevini bize verdi. Önce ben Tanrı ile barışacağım. Günahlı olduğumu gelip Tanrı'ya söyleyeceğim ve Tanrı İsa Mesih aracılığıyla beni bağışlıyor. Bağışlandığımı bilince ben de diğer insanları bağışlanmaya çekeceğim ve ben diğer insanlarla barış içerisinde yaşayacağım. Kardeşim, gerçek barışın, gerçek adaletin ancak bu yolla geleceğine inanıyorum. Çünkü Tanrı sözü böyle diyor. Tanrı sözü diyor ki, bakın size birkaç örnek vereyim kutsal kitaptan. İnsanların size ne yapmalarını istiyorsanız siz de onlara aynısını yapın. Evet, ben kendime söyleyeyim. İnsanların bana ne yapmalarını istiyorum? Bana saygı duysunlar, hakkımı yemesinler, namusuma göz dikmesinler, adalet uygulasınlar. Benim ile barış içerisinde yaşasınlar ve buna benzer erdemler. Öyleyse ben de aynısını yapmak zorundayım. Eğer insanların bana iyi davranmalarını istiyorsam, ben de insanlara iyi davranmak zorundayım. İnsanların benim namusuma göz dikmesini istemiyorsam, ben de insanların namusuna göz dikmemeliyim. İnsanların benim hakkıma tecavüz etmesini istemiyorsam, benim de insanların haklarına tecavüz etmemem gerekir. Adalet bekliyorsam adalet göstermeliyim. Barış bekliyorsam barış göstermeliyim. Affedilmeyi bekliyorsam affetmesini bilmeliyim. Görüyorsunuz işte kardeşim, gerçek barışın, gerçek esenliğin, gerçek mutluluğun yolu Tanrı sözüdür. Tanrı bizi Mesih aracılığıyla kendisiyle barıştırdı diyor Tanrı sözü ve bize barıştırma görevi verdi. Onu bunu suçlamayı bırakalım. Kendimiz kardeşim, kendi yüreğimize bakalım ve önce bir an önce Tanrı ile barışmaya bakalım. Tanrı ile barıştığımız zaman kardeşim, inanıyorum, ben kendi hayatımda gördüm, siz de göreceksiniz. Eğer yaparsanız gerçek esenliğe, gerçek barışa kavuşursunuz. Dünyada olan adaletsizliklere artık aldırmazsınız. Çünkü onların günahlı olduğunu biliyorsunuz. Bunu yapanlar için hayır dua etmeye başlayacaksınız. İşte bu da size bereket üzerine bereket, esenlik üzerine esenlik getirecektir. Evet, ayetimize dönelim. Barıştırmanın Tanrı ile ilgili tarafına dikkat edin demiştim. Barıştırmayı yapan odur. Tanrı Mesih'in aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Bu ikinci ayette de tekrar edilir. Bakın ne diyor 5. bölüm 19. ayette 2. Korintoslular. Şöyle ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı. Ve barışma sözünü bize emanet etti. İkinci kez aynı şeyi söylüyor. Barıştırma tamamen değiştirme hizmetidir. Ama kim tamamen değiştiriyor? Tanrı hiçbir zaman değişmez. O dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Tanrı'nın bizi kendisiyle barıştırdığını söylüyor. Tanrı Mesih'te dünyayı kendisiyle barıştırdı. Tanrı dünyayı barıştırdı. Dünyaya baktıkça onun günahlı yolunda devam ettiğini görüyoruz. Herkes kendi yoluna dönmüştür. Ama dünya Mesih aracılığıyla, Mesih'in ölümü aracılığıyla Tanrı ile barıştırılmıştır kardeşim. Bu harikulade barıştırma hizmeti Mesih'in yapmış olduğu iştir. Kutsal sözde bu konuda bir başka parça daha vardır. Şöyle diyor. Onun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerde ve gökte olan her şeyi onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. bunu, İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün diyen Filipililer 2:10'la karşılaştırın. Yerin altındakiler cehennemden söz ediyor. Kolosallerdeki ayette barıştırmadan söz ederken sadece gök ve yerden söz edildiğine dikkat edin. Cehennem Tanrı ile barıştırılmamıştır. Cehennemdeki her varlık onun önünde diz çökeceği halde sadece yerde ve gökte olanlar barıştırılacaklardır. Ne şekilde barıştırılacaklardır? Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdi ise Mesih sizi Tanrı'nın önünde kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı ile barıştırdı. Dünyayı Tanrı ile barıştıran Mesih'in ölümüdür kardeşim. Tanrı'nın barıştırılmadığına dikkat edin. Tanrı değişmemiştir ama dünya değişik bir konuma konulmuştur. Neden? Çünkü Mesih ölmüştür. Adem, Adem bahçesinde günah işlediğinde kutsal bir Tanrı eğilip onu kurtaramazdı. Tanrı'nın bu günah hakkında bir şey yapması gerekiyordu. Tanrı'nın insanı yargılaması gerekiyordu. Ölecek olan günah işleyen kişidir diyor Hezekiel peygamber. Tanrı Adem'e ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün demişti. Adem o gün günaha düşer düşmez ruhen öldü, fiziksel ölüm ise yıllar sonra geldi. Ruhsal bakımından öldüğünde Tanrı'dan uzaklaşıp ayrıldı. Tanrı için hiçbir kapasitesi yoktu. Bu dünyanın içinde olduğu durumdur ve Tanrı'nın bundan ötürü yargılaması gerekiyordu. Şimdi Mesih öldüğünden dünyanın konumu değişti. Bugün Tanrı kollarını kayıp dünyaya açmıştır. Tanrı kayıp dünyaya bana gelebilirsiniz demektedir. Dünyadaki en kötü günahlı ona gelebilir. Bugün kim olduğunuzun hiç önemi olmadan ona gelebilirsiniz kardeşim. Mesih öldüğünden kutsal Tanrı artık bizimle yargı ilişkisi içinde değildir. Şimdi kendisine gelmek isteyen herkesi kurtarmak için aşağıya eğilmektedir. İsa Mesih bütün yargıyı kendi üzerine almıştır. Bu yüzden şimdi dünya Tanrı ile barışmıştır. Tanrı'yı kazanmak için hiçbir şey yapmanız gerekmiyor kardeşim. Tanrı başınıza vurmak için bir sopayla sizi beklemiyor. Tanrı size kızgın değildir. Tanrı sizden nefret etmiyor. Tanrı sizi seviyor. Mesih insanların günahlarının hesabını sormak için değil, insanların günahlarının bedelini ödemek için dünyaya geldi. Zina yaparken Yahudilerce yakalanan ve İsa Mesih'e taşlanması için getirilen kadın buna çok iyi bir örnektir. Rab İsa, 200'lü din liderlerinden oluşan kalabalığa aranızda günahsız olan bu kadına ilk taşı atsın dedi. İsa yere bir şey yazdı. Yeremya 17:13'te sana sırtını dönenler toprağa yazılacak çünkü Rabbi yaşayan suların kaynağını bıraktılar der. İhtiyar Ferisilerden başlayarak gençlerine kadar oradan ayrıldıkları yazılıdır. İhtiyarların orada biraz daha sallanan gençlerden daha çok sağduyusu vardı. Bence ihtiyarlardan birinin Korintos'taki bir kadınla bir aşk ilişkisi vardı. O kimsenin bunu bilmediğini sanıyordu. Ama tabii ki Rab bunu biliyordu. Belki de yere o kızın ismini yazmıştı. Ve ihtiyar Ferisi yere bakıp o ismin yere yazıldığını görünce çok önemli bir işim olduğunu hatırladım diyerek oradan aceleyle uzaklaşmıştı. Çok geçmeden hepsi oradan ayrılmıştı. Sadece İsa Mesih kalmıştı. Kadına taşı atabilecek tek kişi ona taş atmamıştı. Zaten tek kişi İsa'ydı ve o da taş atmadı. İsa kadına, kadın nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı? Diye sordu. Kadın, hiçbir efendim dedi. İsa, ben de seni yargılamıyorum dedi. Git, artık bundan sonra günah işleme. Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı kardeşim. İsa onların günahlarına gözlerini kapamıyordu. Ama bütün o günahlar için kendisi çarmıha gidiyordu. Suç onun üzerine düşecekti. Ve kadın ona güvendiği için suçlanmadan oradan gidebilirdi. Böylece Tanrı'nın kendisi aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyoruz. Mesih'in adına yalvarıyoruz Tanrı ile barışın diyor Paulus 5. bölüm 20. ayette. Kim elçidir? Elçi bir devleti başka bir devlet katında temsil eden en yüksek rütbeli kimsedir. Öyleyse bizler Mesih için elçileriz. Bizler yabancı bir diyardayız. Petrus bu dünyada yabancılar ve garipler olduğumuzu söyler. Paulus bizim vatanımız göklerdedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz der. Vatanımız göklerde olduğu için burada yeryüzünde elçiyiz. Bir devlet bir başka devlete elçi gönderdiğinde bu onların dostça ilişkiler içerisinde olduğunu gösterir. İnsan günah işlediğinde Tanrı kutsallığında bu dünyaya sırtını çevirdi. Ama Tanrı insanları sevdi. Bu yüzden kendi oğlunu çarmıhta ölmek üzere gönderdi. Şimdi Tanrı kollarını dünyaya açıp gelebilirsiniz diyebiliyor. Bizler onun elçileriyiz. Onun elçileri olarak insanlara Tanrı sizi kurtaracaktır dememiz gerekmektedir. Tanrı'nın bütün insanlardan istediği tek şey ona gelmeleridir. Tanrı sizden öç almaya çalışmayacaktır. Sizi cezalandırmayı istemiyor. Kılınıza bile dokunmak istemiyor. Her yerdeki bütün insanları kendisine davet etmektedir. Bu harika bir gündür. Sizlere Tanrı ile barışın deme ayrıcalığına sahibiz. Sizden bütün istediği ona dönmenizdir. Bunu nasıl yapabilir? Çünkü Mesih bütün cezalarımızı bizim yerimize çekmiştir. Tanrı barışmıştır. Onu kazanmak için hiçbir şey yapmanız gerekmez. Tanrı'nın kalbini yumuşatmak için gözyaşları dökmeniz gerekmez. Tanrı sizi seviyor, sizi kurtarmak istiyor dostum. Neden? Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı. Bu da 21. ayet. İsa bu dünyaya benim yerimi aldı. Günahı bilmeyen o, biz onda Tanrı'nın doğruluğu olalım diye geldi. Bana kendi doğruluğunu giydirip bana kendi yerini vermiştir. Burada benim cehennemimi üzerine almıştır ki ben orada onun cennetine sahip olabileyim. Benim için bunu yapmıştır. İnanlı dostum, bu harika sözü başkalarına da verebildiniz mi? Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, nasıl olursanız olun, bugün bu barıştırma sözünü kayıp dünyaya vermek için ne yapıyorsunuz? Tanrı barışmıştır. O dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. O sizin için, Mesih çarmıhta sizin ve bütün insanlık için öldüğünde hissettiği şeylerin aynısını hissetmektedir. Dünyanın, insanların sizden işitmeye muhtaç olduğu şey budur. Dünya onunla barıştırılmıştır ama onların da dönüp imanla ona gelmeleri gerekir. Ama burada bize bir sorumluluk düşmektedir. Bu sözü herkese, yakınlarımıza, komşularımıza bildirmemiz gerekir.